Ayrım 6.
Özel sektöre mensup küçük ve orta ölçekli iş yerlerinde bir başka ifadeyle kota sistemine tabi olmayan iş yerlerinde çalışan özürlülerin sayısı 1998 yılında 140 bine ulaşmıştır. Zorunlu özürlü kontenjanın kotanın altında veya hiç özürlü çalıştırmayan işverenler her yıl yaklaşık olarak 900 ile 1 milyar Deutsche Mark arasında telafi edici para adı altında bir bedel ödemektedir. Kapsam dahilinde olmasına karşılık özürlü istihdam etmemenin cezai müeyyidesi olarak tespit edilen aylık ödemelerin diğer ülkelere kıyasla nispeten düşük olması kota sistemini başarısız kılmaktadır. Nitekim Alman ve Avusturya işverenlerin ekseriyeti kotayı ya hiç uygulamamakta ya da kısmen uygulamaktadır. Bu durum karşısında çok sayıda işverenin ceza parası ödemesi sonucunda özürlüler fonunda dikkat çekici miktarda para birikmektedir. Ülkeler arası mukayesede Almanya, kota sistemi sayesinde en fazla gelire sahip olan ülkedir. Kota uygulamalarından Almanya yılda ortalama olarak 670 dolar civarında bir gelir elde etmektedir. Özürlü fonunda biriken paraların önemli bir kısmı, özürlülerin normal emek piyasasında istihdam edilmeleri yönünde ya işletmelere ya da bizzat çalışmak veya iş sahibi olmak isteyen özürlülere aktarılmaktadır. Japonya'da özürlü fonunun kaynaklarının bütünü işletmeler %80 ve istihdam kurumları %20 için sarf edilmektedir. Polonya'da ise kaynakların hemen hemen yarısı özel emek piyasasında faal olan işletmeler için harcanırken, diğer yarısı da korumalı iş yerlerinin genişletilmesi için harcanmaktadır. Japonya'da özürlü kota sisteminin özellikleri. Japonya, özürlü istihdam kotasını 63'ten fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde uygulamaktadır. Kota oranı ise diğer ülkelere nazaran %1.6 ile nispeten düşüktür. Kota uygulamalarından ise sadece bedensel özürlüler, sakatlar yararlanabilmektedir. Japon Çalışma Bakanlığı 1997'den beri zihinsel ve ruhsal özürlülerin de kota kapsamına alınması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Kota oranının düşük olmasına karşılık çalıştırılmayan her bir özürlü için işverenlerden alınan aylık para cezasının miktarı 400 Amerikan dolarıdır. Bu rakam diğer ülkelerle kıyaslandığında kota kapsamında alınan en yüksek meblağdır. Japonya Çalışma Bakanlığı uhdesinde oluşturulan özürlüler fonunu 7 işveren örgütü tarafından meydana getirilen bir heyetin katılımı ile 1977 yılından beri yönetmektedir. Fonun yıllık geliri gerek miktar gerekse GSMH'ye göre oran itibariyle Almanya ve Fransa'nın gerisinde kalmaktadır. Fondaki miktarın düşüklüğü kota sisteminin etkili bir şekilde uygulandığının bir işaretidir. Çünkü fon miktarı ile özürlü istihdamı arasında ters bir korelasyon bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle özürlüler fonuna ne kadar az para aktarılırsa emek piyasasında da o nispette çok, yani hedeflenen boyutta özürlünün istihdam edildiğinin bir işaretidir. Uluslararası mukayese açısından özürlü kota sisteminin tahlili. Özürlü kota kapsamına büyük işletmelerin girmesi, kota oranının nispeten düşük tutulması ve cezai müeyyidenin de yüksek olması işletmeleri kotayı ya bütünüyle ya da en azından kısmen uygulamaya sevk etmektedir. Örneğin Japonya'da özürlü çalıştırmanın yıllık para cezasının miktarı fert başına 4800 dolardır. Bu cezayı ödememek için kota kapsamına alınan Japon iş yerlerinin takriben yarısı kotayı tam olarak uygulamaktadır. Diğer kısmı da bunu yine de kısmen uygulamaktadır. Özürlü kota sistemine hiçbir yönüyle uymayan işletmeler hemen hemen yok gibidir. Alman kota uygulamaları kapsamında özürlü istihdam etmeyen işverenlerden alınan para cezasının miktarı Japonya ve Fransa'ya göre düşüktür. Kota kapsamında olduğu halde kotayı kanunun öngördüğü oranda tam olarak uygulayan iş yerlerinin oranı ise sadece %14'tür. Bunun yanında kotayı kanuni barajın altında uyguladıkları için cezai müeyyideye de tabi olan iş yerlerinin oranı da %49'dur. Ayrıca hiçbir özürlü istihdam etmeyen iş yerlerinin oranı ise %37'dir. Sonuç. Normal emek piyasasında özürlü iş gücünü istihdam etme konusunda kota sisteminin önemli katkılar sağladığı şüphesiz. Ayrıca kota sistemine tabi olduğu halde buna riayet etmeyen işverenlerden alınan paraların ve bununla ilgili olarak özürlüler fonunda biriken kaynakların büyüklüğü de dikkat çekicidir. Oluşturulan kaynakların özürlü istihdamını daha da kolaylaştıracak sahalara aktarılması kota sisteminin bir başka özelliğidir. Her ülke ekonomik yapısına uygun olarak bu kaynakların bir kısmını normal emek piyasasında özürlü istihdamının oranını arttırmak amacıyla işverenlere aktarmaktadır. Bazı ülkelerde bu paralarla özellikle emek piyasasında çalıştırılması zor olan özürlülere özürlü atölyeleri gibi koruyucu iş yerleri açılmaktadır. Ülkemizde ise yıllardan beri kota sistemi uygulanmasına rağmen cezai müeyyidesinin parasal boyutu çok düşük tutulduğundan ciddi manada bir gelir elde edilememiştir. Ayrıca bu paraların hangi alanlar için kullanılacağı konusunda da kesin hükümler bulunmamaktaydı. Ancak son yıllarda hem aylık para cezasının miktarı önemli derecede arttırılmış, hem de oluşturulan fonun özürlülerin mesleki eğitimi ve istihdamı için harcanacağı alanlar yeni yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Ne var ki, kota sistemine tabi olan iş yerlerinin sayısı, bunlardan hangi oranda kotayı uyguladıkları ve bu iş yerlerinin özürlüler fonuna sağlayacağı veya sağladığı maddi katkılar noktasında ciddi çalışmalar ve gerekli denetimler yapılmadığından, fonun yıllara göre gelir dağılımı ve bu gelirlerin şimdiye kadar hangi alanlar için harcandığı konusunda fazla bilgilere sahip değiliz. Özellikle bu yönleriyle Türkiye'de uygulanmakta olan özürlü kota sistemini ülkeler arası boyutuyla mukayese yapmak noktasında zorlanmaktayız. Kaynaklar: 16 Mart 1987 tarih ve 19.402 sayılı sakatların istihdamı hakkında tüzük. 06.01.1997 değişikliğiyle. 1967 tarih ve 854 sayılı İş Kanunu. 21.10.98 tarih ve 4.382 sayılı Kanun. 25 Ağustos 1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu. 30 Mayıs 1997 tarih ve 572 sayılı KHK. 9 Ekim 1998 tarih ve 23.488 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren sakatların devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları hakkında yönetmelikle değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Bundesministerium für Arbeit und Soziales BIMAS, HRSG, Arbeitsmark, Situation, Schwerbehinderter, Bonn, 1995-1999. Canikli oğlu Nurşen, Türk hukukunda sakat ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 1991, Cemalettin, 65 bin özürlü iş arıyor, Sabah gazetesi, 23 Nisan 2000, Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel Anket Sonuçları, Ankara, Ocak 1996, Esen Güven, Bireysel İş Hukuku, 1. Kitap, Temel Kavramlar, İşletmelerde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsan Gücü Yönetimi, C1, İstanbul 1985. Ağır derecede özürlülerin iş, meslek ve topluma intibaklarının temini yönünde kanun, Özürlüler Kanunu, BGBI, İİBK, Özürlülerin Mesleki Eğitimi ve İstihdam Sorunları, Briefing Notu, 26 Mayıs 1998, Kamu İş, Cilt 6, Sayı 1 Taksim 2000, Carol Melvin, The Question of Cora in Floyd, Michael and North, Klaus, Disability and Employment Report on an Anglo-American Conference, London 1985, Margaret Martin, 50.000 Arbeitsplätze für Behinderte, Berliner Behindertenzeitung, Ausgabe, NR 5 Taksim 2000. Ritz Hans Günther, Die ILO Konferenz in Warsaw, 1997, Policies and Management of National Rehabilitation Funds, http://www.hamburg.de, Beho Erden, HFST, Warsaw, BTM. Schiop Günther Arbeitsrecht, Handbuch 6 of München, 1996. Social Policy Research Unit, University of York, 1997. Fischer, Weltallmanach 97, Richard Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1996, Tunço Malkenan, İş Hukukunun Esasları, İstanbul 1989, Usan Fatih M, İş Hukukunda Sakat İstihdamı, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası 1999. Türkiye'de özürlülerin mesleki eğitimi ve istihdamı. Sakarya örneği. Seyyar Ali, İş Dünyası ve İstihdam Açısından Sakaryalı Özürlüler. Sakarya Ekonomisi Dergisi, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası, ATSO yayın organı, yıl 7, sayı Ağustos-Eylül 2005. Özel sektör işverenlerinin özürlü istihdamına duyarlılığının artması için devletin bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. İkinci Özürlüler Şurası, TC Başbakanlık, ÖZİDA, İkinci Özürlüler Şurası, Yerel Yönetimler ve Özürlüler, Ön Rapor Hazırlama Komisyonları, Taslak Raporları ve Kararları, Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu, Ankara, 30 Mayıs, tire 2 Haziran 2005. Giriş. İş çevrelerinin bazı kesimleri özürlülerin istihdam edilebilirliği konusunda halen bazı tereddütleri bulunmaktadır. Kısa bir araştırma sonucunda bu hususta kendilerinin yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bundan dolayı da özürlülerin istihdamı konusunda çekinceler taşıdıklarını tespit etmek mümkündür. Konuyla ilgili toplumsal duyarlılığın arttırılması çerçevesinde özellikle iş çevrelerinin bilgilendirilmesi ve özürlülere yeterli mesleki becerilerin kazandırılması durumunda istihdam konusundaki çekincelerin giderilebileceği mümkün olduğu da başka bir gerçektir. Aslında Sakarya'da özürlülerin mesleki rehabilitasyonu konusunda ciddi bir ihtiyacın var olduğu ve ilde yaşayan özürlülerin istihdamı konusunda yeterli potansiyele sahip olduğu da ayrı bir tespit durumudur. Yeni hizmete giren Arifiye Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Merkezi, Merkez, bu ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir kurumdur. Makalemizde hem bu kurum tanıtılmaktadır, hem de bu kurum aracılığı ile iş dünyasına düşen görevler ele alınmaktadır. Bir mesleki eğitim ve istihdam kurumu olarak Arifiye Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Merkezi'nin iş adamları açısından önemi. TC Başbakanlık Proje Uygulama Birimi PUB'nin Avrupa Komisyonu'ndan Avrupa Birliği Akdeniz MEDA programından finanse edilmek üzere Marmara Depremi Rehabilitasyon Programı MERP çerçevesinde sağlamış olduğu hibenin B7-411 Taksim Tur Taksim 2000-01 sayılı özel finansman anlaşması uyarınca, Türk hükümetinin sağladığı katkı ile Sakarya ilinde bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, SHÇK ya ait Arifiye Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binasının inşaatı ile rehabilitasyon merkezi çalışanlarına ve eğiticilerine yönelik bir dizi eğitim ve sosyal faaliyet programı gerçekleştirmektedir. SH Çekin, Sakarya ilinde hizmet verecek olan Arifiye Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Merkezi, bölgede zihinsel ve bedensel engelliler için düzenli olarak bakım ve rehabilitasyon hizmetinin yanında koruyucu istihdam imkanlarını da kapsayan mesleki rehabilitasyon, mesleki beceri programları ve eğitimi hizmetini sunmayı amaçlamaktadır. Mesleki rehabilitasyon programları merkezin bulunduğu bölgede zihinsel ve bedensel engellilere istihdam imkanları sağlamayı hedeflediğinden, özellikle yetişkin ve eğitilebilir seviyede olan zihinsel özürlülere uygun meslek alanlarında eğitimin ve gerekli becerilerin kazandırılması önem arz etmektedir. Ancak merkez faaliyetleri kapsamında sunulacak hizmetlerin hedefine ulaşabilmesi için bölgenin kendi mahalli kaynaklarının harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle Sakaryalı iş adamları ve sanayiciler de özellikle mesleki eğitim programlarının nihai gayesi olan istihdam konusunda destekçi olmalıdırlar. Merkez ile sanayi dünyası arasında her iki tarafın da yararına olan bir işbirliği mekanizmasının oluşturulması, Sakarya'nın sosyal gelişmişlik seviyesini daha da ileri bir noktaya taşımak açısından kaçınılmazdır. MERP projesi kapsamında rehabilite edilen Arifiye Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yeniden yapılandırılması, binanın tadilatı ve tefrişatı çalışmaları tamamlanmış ve Temmuz 2005 tarihinde Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu Hanım Efendi tarafından açılmıştır. Bundan böyle mesleki rehabilitasyon, üretime dönük iş atölyeleri ve koruyucu iş yerlerinin oluşturulması, emek piyasasında işe yerleştirme gibi faaliyet alanlarında önemli adımların atılabilmesi için SHÇK'e bağlı bu merkez ile mesleki eğitim ve istihdama katkı sağlayabilecek değişik kurum ve kuruluşlarla somut işbirliği yollarının açılması gerekmektedir. Özellikle ATSO'nun Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası, mesleki ve teknik alanında sahip olduğu bilgi ve deneyim birikimleri ile iş gücü vasfı taşıyan özürlülere yönelik hizmetlerin niteliği geliştirilebilir, özürlü dostu yaklaşımlarla oluşturulacak somut programlarla ortez, protez imalatı ve tamiratı, özür gruplarına yönelik bilgisayarlı muhasebe eğitimi, seramik, ağaç işleri, cam kesme, dekoratif eşya yapımı, ambalaj ve bunun gibi Sakarya ilinin sosyoekonomik potansiyeli de arttırılabilir. İşte bu potansiyelleri gözden geçirmek maksadıyla merkezin açılışından önce 15-17.06.2005 tarihlerinde Adapazarı Baltürk Oteli'nde Arifiye Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Merkezi için yerel kaynakların geliştirilmesi çalışma toplantısı ismi altında Sakarya ilinde var olan meslek odaları, üniversite, baro, sivil toplum kuruluşları ve işveren temsilcileri ile beyin fırtınası havasında çalışmalar yapılmıştır. Arifiye Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Merkezi için yerel kaynakların geliştirilmesi çerçevesinde alınan kararlar. Arifiye Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu Merkezi için yerel kaynakların geliştirilmesi çalışma toplantısı kapsamında 3 komisyon oluşturulmuştur. 1. Başkanlığı tarafımızca Doçent Doktor Ali Seyyar, yürütülen merkezin İş Dünyası ve Sivil Toplum Örgütleri ile ilişkisi komisyonu. 2. Başkanlığı Doçent Doktor Kasım Karataş tarafından yürütülen özürlülerin istihdamı konusunda yerel kaynakların değerlendirilmesi komisyonu. 3. Başkanlığı Doçent Doktor Ali Rıza Abay tarafından yürütülen Zihinsel Engellilerde Mesleki Rehabilitasyon Komisyonu. Biz bu makalemizde her üç komisyonun varmış olduğu sonuçlardan yararlanarak iş çevrelerini yakından ilgilendiren konuları, maddeleri, bazı yorumlar da yaparak özetle ele alacağız. İş dünyası açısından özürlü çalışmalarının amacı. Özürlü fertlerin kapasiteleri çerçevesinde iş sahibi olmaları ve sosyal hayata etkin bir biçimde katılımlarını sağlanması konusunda SEÇEK ve Sakarya'nın da konu ile ilgili olan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği imkanlarını tespit etmek, özel sektör temsilcilerinin görüşlerini alarak istihdam odaklı, emek piyasasına dönük mesleki rehabilitasyon hizmetlerine yönelik ortak çözümler üretmek, merkezde mesleki rehabilitasyon sürecinde iş dünyası ve STK'ların da katkılarını değerlendirmek, mesleki eğitim alan zihinsel özürlü fertlerin emek piyasasında istihdam edilebilirliğini araştırmak ve değerlendirmek. İş dünyasına yönelik tavsiyeler. Sakarya ilinde sanayi, hizmetler ve tarım sektöründe var olan iş yerlerinin envanteri çıkarılmalıdır. Bu envanter, merkezde verilecek iş eğitiminin hangi ihtiyaca göre şekillendirileceğinin belirlenmesi gerektiğini ortaya çıkaracaktır. Envanter çalışmasında iş yerlerinin ihtiyacı olan iş gücünün nitelikleri belirlenmeli, sipariş üzerine iş gücü yetiştirme yoluna gidilmelidir. Yerel bazda iş ve meslek analizleri yaparak hangi iş kollarında hangi nitelikte özürlü iş gücünün etkin olabileceği belirlenmelidir. Bu yöntemlerle zihinsel özürlülerin istihdamı ve verimliliği sağlanmalıdır.